Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dostlar, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimizde bugün Ahzab suresinin 28. ayeti ile 34. ayetleri arasını inşallah okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Öncelikle Rabbimizin kelamını tilavet ederek başlıyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم.
Değerli dinleyenlerimiz, Ahzab suresinin 28. ila 34. ayetler arasını okumuş olduk. Rabbimiz burada daha çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aile halkını hedef alarak mesajlar veriyor. 28. ayet şöyle başlıyor. Estağfirullah.
Ya eyyühen nebi, kul li ezvacike, in kuntunne turidnel hayatet dünya ve zineteha, fetealeyne ümettiakunne ve üserrihkunne serahan cemila.
Ey peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız, gelin boşanma bedellerinizi verip sizi güzellikle boşayayım.
Ve in kuntunne turidne Allaha ve rasuleh ve daral ahireh fe inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunne ecran azima.
Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, hiç şüphe yok ki Allah sizden güzel işler yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Evet aziz dostlar, Yüce Rabbimiz Habibi Edibini ailesiyle bir bütün halinde kıyamete kadar gelecek insanlığa örnek olması bakımından zaman zaman böyle ikazlar yapmış olmaktadır. Peygamberimize açıkça eşlerine şöyle söyle: dünya hayatını ve ziynetini istiyorlarsa gelin sizi bu istediğiniz metalardan biraz faydalandıralım, verelim ne istiyorsanız, ancak sizi güzellikle salıverelim, yani boşanmış olalım. Açık ve net bir teklifte bulunması isteniyor Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den. Buna tahyir hadisesi deniyor asr-ı saadette. Peygamberimizin hanımlarını muhayyer bırakması, eğer Allah'ı, Resulünü ve ahireti tercih edeceklerse mevcut hale razı olacaklar. Yok dünya hayatını istiyorlarsa o zaman da Hazreti Peygamber'in eşi olma şerefinden mahrum kalacaklar. Özellikle Hendek gazvesi sonrası efendim o Kurayza Yahudilerinin ganimetleri ortaya çıktı. Daha sonra Hayber fethedildi. Oradan da ganimetler geldi. Biraz Müslümanların dünya hayatına dair elleri rahatladı adeta. Tabii Ensar hanımları, Muhacir hanımları beylerinin elde ettiği ganimetler neticesinde belki birkaç ziynet, birkaç efendim kumaş almışlardır. Evlerine birkaç eşya alabilmişlerdir. Annelerimiz de tabii bu durumu görüyor. Onlar da netice itibariyle bir beşer, bir hanımefendi. Onların da ihtiyaçları var. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bir zühd hayatı yaşıyor. Hatta kendisine bir ölçü olarak adeta Efendimiz Müslümanların en fakirlerini ölçü olarak alıyor. Onların karnı doymadan kendi karnını doyurmuyor. Yeri geliyor efendim hane-i saadette bir tencere kaynamıyor efendim. Evet hanımefendi annelerimiz peygamber eşi olmaktan büyük bir şeref duyuyorlar. Ancak acaba olabilir mi diye bir yoklama demek ki Efendimiz'den. Ya Resulallah hani bizim de biraz elimiz bollaşsa anlamında bir talepleri olmuş, öyle anlaşılıyor. Peygamberimiz de zorlanmıştır muhtemelen. Hayır demekte zorlanmıştır. Bazen böylesi durumlarda adeta vahyi ilahi imdadına yetişiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Muhataplarını kırmama adına belki bir şey söylemiyor ama orada söylenmesi gereken bir şeyler var. İşte bu sefer emri ilahi olarak geliyor. Böyle gelince de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık o emri ilahinin gereğini yerine getiriyor. Önce Hazreti Ayşe annemizden başlıyor. Ve söze başlarken de Ayşe diyor, ben sana bir husus arz edeceğim. Fakat cevap vermedi, acele etme. Anne babanla da istişare ettikten sonra cevap verirsin diye söze başlıyor. Burada da bir merhamet var. O annelerimizin Allah'ı, Resulünü ve ahireti tercih etmesini arzuluyor gönlünden. Ama emri ilahi de açık ve net, bu teklifi açıkça götür diye emrediyor. Resulullah da Hazreti Ayşe annemizden başlıyor. Efendimiz böyle söze başlayınca annemiz soruyor, ya Resulallah nedir diyor anne babamla istişare edeceğim konu. Efendimiz de inen ayetleri okuyor kendisine. İşte dünya hayatını ve süsünü istiyorsan senin de boşanma bedelini ya da o boşanma yerine geçecek bedeli, mehrin adeta bir mehir gibi efendim, onu vererek ayrılık olacağını ifade ediyor. Ayet açık çünkü. Ama Allah ve Resulünü ahiret yurdunu tercih ederse mevcut durumda devam edileceğini Efendimiz bildiriyorlar. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemiz, yani sizi tercih meselesinde mi ailemle istişare edeceğim? Asla. Ben Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ediyorum karşılığını verir. Hafsa radıyallahu anh da aynı şekilde karşılık verir. Ve böylece bütün annelerimiz, diğer annelerimiz de rivayete göre o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nikahının altında 4 eşi vardır. 4'ü de aynı cevabı verirler. Hepsi Allah'ı, Resulünü ve ahireti tercih ederler. Belki Efendimiz'den bir şey istedilerse ondan da mahcubiyet duyarlar. Yüce Rabbimiz bu ayetin sonunda, teklifin sonunda eğer onlar Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterlerse o onların içerisinden böylesi güzel tercihte bulunan ve bu tercihleri gereği olarak güzel işler yapan, iyi işler yapanlara büyük bir mükafat hazırladığını beyan buyurmuştu. Hepsi demek ki Allah katındaki efendim mükafatı daha çok tercih ettiler. Efendim eğer siz öndeyseniz bir şekilde bir cemaatin, bir yapının, bir teşkilatın başındaysanız sadece size değil etrafınıza da bakılır. Ailenize, çoluk çocuğunuza, hayatınıza, nasıl yaşadığınıza dikkat edilir. Zaten efendim aileler de eğer bir bütünlük arz etmek isterlerse ki öyle olması gerekir. Diyelim ki evin reisine böyle bir önde olma vazifesi verildi. O zaman kendilerine daha çok dikkat etmeleri gerekir. Zira bütün gözler onların üzerinde olacak. Başkaları için hoş görülen şeyler onlar için hoş görülmeyebilir. Yüce Rabbimiz eşlerinin birbirine uyumlu olması gerektiğine zaman zaman başka ayetlerde de dikkat çeker. Mesela o hanımlar sizin için, siz de onlar için bir elbisesiniz adeta der. Elbise kişiye uymalı, sosyal konumuna uygun olmalı elbette. Bu yönüyle işin başında bulunan, herhangi bir teşkilatın başında bulunan, kanaat önderi olan, hele hele peygamber varisliği gibi bir mirasa sahip olan ya da öyle bir mirasa varis olan kimselerin aileleri de son derece önemli bir sorumluluk taşıyorlar demektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim halife olunca onun zamanında bir takım fütuhatlar oldu. Birçok yeni bölgeler İslam topraklarına katıldı ve çok sayıda da ganimetler elde edildi. Tabii o cihada katılan askerler o ganimetlerden pay aldılar. Neticede ailelerinde bunlar görülmeye başladı. Hazreti Ömer Efendimiz de yine zühd hayatını devam ettiriyordu. Ashab-ı kiram da kızı Hafsa'ya yani müminlerin annesi, Efendimizin eşi Hafsa annemize dediler ki babanıza söyleseniz de Beytülmal'den biraz maişetini rahatlatacak kendisine bir şeyler alsa, yamalı elbiseyle dolaşıyor adeta. O bizim reisimiz, Emirül Müminin. Dolayısıyla şu an Beytülmal'de müsait. Siz bunu söyleseniz dediler. Hazreti Hafsa annemiz de bir gün babasına ashabın bu teklifini götürdü. Dedi ki babacığım arkadaşların böyle söylüyorlar dediler. Hazreti Ömer de kızı Hafsa'ya diyor ki kızım Resulullah'ın yeme içme ve giyimde hali nasıldı? Bana anlatır mısın? En iyi sen bilirsin diye soruyorlar. O da diyor ki kifayet miktarı ancak yetecek derecedeydi cevabını verir. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle der. En sevdiğim iki dostum, Peygamberimiz de Ebu Bekir ve ben, aynı yolda giden üç yolcuya benzeriz. İlk olarak Peygamberimiz varacağı makamına vardı. Ebu Bekir aynı yoldan giderek Efendimiz'e kavuştu. Üçüncü olarak ben de arkadaşlarıma ulaşmak isterim. Eğer fazla yükle gidersem onlara yetişemem. Yoksa sen bu yolun üçüncüsü olmamı istemez misin kızım dedi. Tabii Hafsa annemiz de babasının bu sözleri karşısında tabii mahcup bir şekilde sükuta büründü. İşin başındaki insanlar çoğu zaman kendi tabileri tarafından, takipçileri tarafından taklit edilirler. Bu yönüyle özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasını, ilim mirasını, irfan mirasını, hizmet mirasını devam ettiren kimselerde zühdi bir hayat, yani lükse karşı mesafeli duruş, dünya süslerine karşı kalben ilgi göstermemek ve çok da bunu efendim, görünürde kılmamak gibi bir sorumluluk, önemli bir sorumluluktur. Önde olanlarda böyle bir beklenti yani takipçileri tarafından oluşur. Önde olanlara karşı böyle bir beklenti oluşur. Dolayısıyla orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Ve zühdü tercih etmek gerekiyor. Lüksü ve İsrafı, hele hele israfı asla adet ve alışkanlık haline getirmemek gerekiyor. Hatta israfın zerresine bile müsamaha etmemek gerekiyor. Elbette helalinden kazanıp varlıklı olan efendim helal kazancıyla bir takım yemesini, içmesini, evini, arabasını, imkanlarını oluşturan öncüler vardır. Bu normal şartlar altında ayıplanamaz. Helalinden olduktan sonra, kendi kazancıyla olduktan sonra elbette ayıplanamaz. Ancak eğer bir takva önderliği diye ifade edebileceğimiz, peygamber mirasını etrafına taşıma gibi bir misyon varsa, burada son derece sade olmak, son derece efendim herkesin taklit edebileceği çerçevede bir duruş sergilemek önemli. Hele hele efendim aileleri de bu noktada eşleri, çocukları bu noktada anlayışlı olmak durumundalar. Aksi halde kendilerinden beklenilen o hizmet, o mirası temsil tam olarak gerçekleşmeyebilir. Belki bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bir durumdur diye değerlendirmek de mümkün ise de yine de böyle bir önderliğin etrafıyla birlikte etrafında nasıl görüldüğüne bakması önemlidir. Yine anlatılır tarih kitaplarımızda Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik güzel binalara meraklı birisi. Onun zamanında herkes daha lüks köşk yapma derdine düşüyor. Çünkü işin başındaki insan öyle, herkes ona bakıyor. Süleyman bin Abdülmelik ise yiyip içmeye düşkünmüş mübarek. Onun zamanında da herkes sofralarının zenginliğiyle efendim iftihar eder, öyle tanınmak ister. Daha sonra gelen Ömer bin Abdülaziz ise hem abid, hem zahid, hem takva sahibi bir mümindir. Ve son derece titizdir bu noktalarda. Beytülmal'den efendim bir şey alma noktasında son derece hassastır. Onun zamanında da daha çok züht hayatı yeşermiştir. Takva hayatı yeşermiştir. Şöyle bir söz nakledilir işte Arap atasözü olarak. Ennas alâ dini mülükihim. İnsanlar başlarında bulunan kimselerin hal ve davranışlarına göre bir yaşayış tarzı tuttururlar. Bu önemlidir. Vakıflarımızda, derneklerimizde, efendim, camialarımızda, hemen her alanda bu konulara da dikkat etmek gerekir. Şimdi hitap peygamber hanımlarına doğrudan yöneliyor. Peygamberin hanımları, annelerimiz, hepsi Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu tercih ettikleri için Cenab-ı Hak şimdi onlara ey peygamber hanımları, kadınları diyerek onları doğrudan muhatap alır ve şöyle buyurur 30. ayet. Ya nisa ennebi men ye'ti minkünne bifahişetin mübeyyine yudaaf lehel azâbu du'feyn ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Ey peygamber hanımları, sizden kim çirkinliği aşikar bir günahla huzurumuza gelirse onun cezası iki kat verilecektir. Şüphesiz bu Allah için pek kolaydır. Yani aslında ayette geçen bir fahişetin kelimesi utanılacak, çirkin, yakışmayan demektir. Tabii bunun her boyutu girer bunun içine. Ta zinaya kadar gider. Allah muhafaza. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden böyle bir şey asla beklenemez. Ancak Yüce Rabbimiz onları uyarıyor. Buyuruyor ki bu noktalarda çirkinliklere karşı siz iki kat daha dirayetli duracaksınız. Kendinizi daha çok böyle adeta haya ve iffet noktasında ve diğer başkaları tarafından uygun görülmeyen davranışlara karşı son derece kendinize çeki düzen vereceksiniz diye özel bir uyarıda bulunuyor Yüce Rabbimiz. Çok daha dikkatli olun. Gözünüze, sözünüze, yürüyüşünüze, oturuşunuza, kalkışınıza anlamında özel bir dikkat çekme oluyor. Kim diyor sizden böyle bir çirkin davranış yapan olursa ve böylece huzurumuza gelirse onun azabı iki kat olur. İki kat olur. Neden? Çünkü siz bir temsil yürütüyorsunuz aynı zamanda. Peygamber eşisiniz. Sıradan birisi değilsiniz. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْغًا كَرِيمًا. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, salih ameller işlerse onun mükafatını iki kat vereceğiz. Bakınız, ceza da iki kat, mükafat da iki kat. Biz ona cennette çok hoş güzel ve bol bir rızık hazırlamışızdır. Evet, mükafatı büyük. Böyle önce insanların yanında olmak, eş olarak yanında bulunmak ya da evlat olmak zor. Çünkü sizi babanızla ya da eşinizle de sorguluyorlar, adeta sorumlu tutuyorlar. Fakat diyor, eğer buna sabreder ve güzel güzel bir temsil ortaya koyarsanız sizin ecriniz de iki kat olacak. Çünkü meşakkat ne kadarsa ecir de o kadar. Evet, nimet büyük, peygamber eşisiniz. Ancak sorumluluğu da büyük. Kusur işlerseniz cezası iki kat. Ancak güzellik ortaya koyarsanız bunun da mükafatı iki kat olarak size verilecek buyruluyor. Birçok kimse gerçekten kendisi belki çok sırat-ı müstakim üzere dürüsttür. Fakat eğer aile yapısı uygun değilse yaralanmıştır. En azından başı öne eğilmiştir. Peygamber hanımlarının da peygamberin başının öne eğilmesine sebep olacak hiçbir şeye asla düşmemeleri noktasında çok ciddi bir ayetle uyarıldığını görüyoruz. Ne kadar önemli bir şey. Devam ediyor peygamber hanımlarına yönelik hitaplar. 32. ayet. Ya nisa en nebi lestunneke ahadim minen nisa inittegaytun fela takdana bil kavl feyadma allazi fi kalbihi marad ve kulna kavlen marufa. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Yani sıradan bir hanım değilsiniz siz. Siz peygamber hanımısınız. Eğer Allah'tan sakınıyorsanız, o halde yabancı erkeklerle konuşurken konuşmayı yumuşak bir eda ile yapmayın ki kalbinde bir hastalık bulunan kimse içine bir şey düşüp tamah etmesin. Ve bir şey söyleyeceğinizde ciddiyetle güzel bir söz söyleyin. Yani dikkat edin, burada nasıl konuşacaklarına varıncaya kadar, seslerinin tonuna varıncaya kadar Yüce Rabbimiz peygamber eşlerine sorumluluklar yüklüyor. Diyor ki siz yumuşak bir eda ile, cilveli bir eda ile konuşamazsınız. Elbette konuşacaksınız. Fakat orada sade, düz bir konuşmayı tercih etmelisiniz. Son derece saygılı ifadelerle, saygı doğuran ifadelerle, muhatapta saygı uyandıran ifadelerle konuşacaksınız. Diğer sıradan hanım, diğer hanımlardan bir hanım değilsiniz siz. Sizin bir özelliğiniz var diyerek Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt-i Resulullah'ı çok daha hususi bir noktaya koyuyor. Özel bir noktada, özel bir statüde olduklarını sürekli hatırlatıyor. Burada inittegaytunne ifadesi, hani noktayı nereye koyacağız ayetin tefsir tercümesini yaparken, burada iki ayrı görüş var. Birinci görüş şöyle: siz şayet takva sahibi, kendinize sakınan kimselerseniz, böylesi durumda siz diğer hanımlardan sıradan bir hanım gibi olmazsınız. Yani siz eğer takvaya riayet ederseniz sizin konumunuz çok daha farklı olacaktır. Farklıdır. Bir böyle anlaşılıyor. Bir de inittegaytunne cümle başı yapılarak anlaşılıyor. Şayet siz Allah'a karşı takvalı bir hanımefendi olacaksanız, ki öyle olmalısınız, o zaman konuşurken dikkatli davranın, sesinizi inceltmeyin, cilveli konuşmayın, yumuşak konuşmayın ki kalbinde hastalık olan, maraz olan birisi bundan bir tamah, bir başka mana çıkarmasın ve doğru dürüst bir söz söyleyin konuşacaksanız, konuşma durumunda kalacaksanız. Evet, insan muhatabın gönlüne, karşıdaki insanın gönlüne özellikle günahı çağrıştıracak, günaha davet gibi algılanacak bir tarzda da konuşmamalı. Bakışlarında buna dikkat etmeli. Sözlerinin tonunda buna dikkat etmeli. Oturuşunda, kalkışında, yürüyüşünde hepsinde daha dikkatli olmalı. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları olan annelerimize, ki müminlerin anneleridir diye bize takdim ediliyor, bunlara böyle bir titizlik göstermeleri emredildiğine göre diğer hanımların da, diğer mümin hanımların da buradan ders çıkarması gerekiyor.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتُكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْاُولَى وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
Uzunca bir ayet, mealini okuyalım. Dışarı çıkmanızı gerektiren mecbur bir sebep olmadıkça, bir ihtiyaç durumu ortaya çıkmadıkça evlerinizde ağırbaşlılıkla, vakarla oturun. Peygamber hanımlarına hitaben öyle buyuruluyor. Bir ihtiyacınız için çıkmanız gerektiğinde ise eski cahiliye devri kadınlarının yaptığı gibi süslerinizi ve cazibenizi dışarı vurarak çıkmayın. Yani açılıp saçılarak çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin şerefli hane halkı, ehli beyt. Allah bu emirleriyle sizden her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Evet, tertemiz bir aile olmak isteyen herkese bu tavsiyelere kulak vermesi adeta işaret ediliyor, dikkat çekiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evvel emirde onun hanımlarına yönelik, annelerimize yönelik evinizde diyor, vakarla oturun. Cahiliyede daha önceki, yani İslam gelmeden önce o açılıp saçılarak dışarı çıkan hanımlar misali, sizler de dışarı çıkmayın öyle. Namazınızı dürüstçe eda edin. Elinizden geldiği kadar infaka yönelin. Verici bir kimlik olun. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bak, bunlara dikkat ederseniz, yani demek ki giyim kuşamınıza dikkat ederek, olabildiğince lüzumsuz bir şekilde sokağa çıkmayarak huzurla, saadetle evinizde oturursanız, ağırbaşlılıkla ve namazınızı kılar, zekatınızı verirseniz, Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz tertemiz kalırsınız diyor. Ey ehli beyt diyor Cenab-ı Hak, peygamberin ev halkı. Allah sizden her türlü kiri gidermek istiyor. Demek ki insan kirleniyor işte. Eğer sokak kirliyse kirlenirsiniz. Kendiniz dikkat etmezseniz kirlenirsiniz. Gözünüze dikkat etmezseniz, dilinize dikkat etmezseniz, giyinişinize dikkat etmezseniz kirlenirsiniz. O kir sadece sizde kalmaz. Bütün haneyi kirletir aslında. Burada ehlel beyt diyerek adeta o hane halkını, peygamber hanesinin fertlerinin hepsinin topluca o haneyi tertemiz tutmak gibi sorumlulukları olduğu hatırlatılıyor. Kim ailesinin de böyle tertemiz kalmasını istiyorsa, o zaman eşine, çoluk çocuğuna dikkat edecek. Giyinişlerine dikkat edecek. Efendim, konuşma üsluplarına dikkat edecek. Bu noktada tertemiz kalmak için bunlar önemli. İnsan bazen gözden kirlenir, bazen kulaktan kirlenir, bazen dilden kirlenir. Bunlar önemli. Kirlenmemek lazım. Tertemiz sizi tutmak ister. Burada peygamberimizin hane halkı kimdir? Hane halkı elbette efendim çocukları, ki Hazreti Fatıma annemiz bu ayet indiğinde hane halkının içindedir. Onun beyi efendim Hazreti Ali Efendimiz, torunlar Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhtereme eşleri, hepsi Ehl-i Beyt'ten sayılıyor. Ehl-i Beyt bunlardan oluşuyor. Ve devam ediyor Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt'i terbiye etmeye, onların nasıl davranacaklarını hatırlatmaya. 34. ayet: وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحَكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا. Hem evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ve hikmetten yana size okunanları düşünün. Şüphesiz Allah latiftir. Bütün incelikleri bilir. Son derece lütufkardır. Ve adeta kullarının latif kimseler olmasını ister. Habirdir. Her halinizden haberdardır. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. Evde de ne yapacaksınız evde oturup? Cenab-ı Hak onların evde, elbette ev işleri vardır ama bir de adeta ilim öğrenmeleri anlamında bir imkan oluşturmalarını istiyor. Allah'ın diyor size okunan ayetleri üzerinde düşünün. Ve hikmet üzerinde düşünün. Hikmet de nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayetleri okuması bir vazifesi elbette. Ama bir de onları izah ediyor. Efendimizin hadisleri. Buradaki hikmetten kasıt Efendimizin söylediği diğer sözler, diğer fiiller, Resulullah'ın yaptıkları, bunların hepsi hikmettir. Bu yönüyle adeta Kur'an-ı Azimuşşan'da ve Habibullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği, ortaya koyduğu o mesajlar üzerinde yoğunlaşmalarını istiyor Yüce Rabbimiz. Yani onlarla nurlarının daha da artırılmasını, ilimlerinin artmasını murad ediyor. Bütün bunlar esasen Müslümanın evinin de bir adeta bir mektep olmasına işaret ediyor. Hususiyle bu mektepte tabii birçok ilim tahsil edilebilir ama öncelikli olarak Allah'ın ayetleri o evde okunacak. Allah'ın ayetlerinin üzerinde tefekkürler yapılacak. Allah'ın ayetleri sürekli hatırlanacak. Hikmetleri üzerinde düşünülecek. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri okunacak. Daha başka hikmetli sözler, hikmetli ilimler öğrenilebilecek. İşte belki evlerin medrese olması, evlerin mektep olması bu yönüyle önemli. Çünkü orada yetişecek nesiller de böyle arı duru tertemiz Rabbimizin mesajlarıyla, Habibullah'ın hikmetleriyle ve daha nice güzelliklerle yetişmiş olacaklar. Yüce Rabbimiz bu ayetlerden hanelerimizin de rızkını artırsın. Her birimizin ehli uyalini, çoluk çocuğunu tertemiz kılsın. Tertemiz zürriyetler versin Allah. Her şeyden önce kendimizi tertemiz kılsın. Evet, evin reisi, işin başındaki insan olarak tertemiz olursa, arı duru bir hayat olursa, sözüne, gözüne, özüne, hayatına dikkat ederse, muhtereme eşi de benzer tarzda bir hassasiyetle tertemiz olmayı, arı duru kalmayı tercih ederse, elbette o yuvadan tertemiz zürriyetler, tertemiz nesiller gelecektir. Ümmete hediye edilecek, ümmetin güzelliğine güzellik katacak, nice nice güzel insanlar oradan yetişmiş olacaktır. Beyefendiler ve hanımefendiler olarak Yüce Rabbimiz ailelerimizi en güzel şekilde muhafaza edebilmeyi, koruyabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Aile elbette bir çile çekilen ızdıraphane olmamalıdır. Aile hapishaneye dönüşmemelidir. Aile böylesi efendim bir takım mahrumiyetler neticesinde adeta kendini zindanda hissetmemelidir. O aileyi kendi içerisinde cennette hissettirebilecek güzelliklerle buluşturmak da elbette ailenin başta reisinin sonra da eşinin görevidir, mesuliyetidir. Rabbimiz dünyadayken cennet yuvası haneler nasip eylesin her birimize. Birbirine karşı anlayışlı, itaatli ve cömert, merhametli, muhabbetli aile fertleri olursak Allahu alem daha dünyadayken cennet havasını kendi ailemizde hissetmiş oluruz. Allah'a emanet olunuz efendim.